Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'in ekoloji podcast'i Mavi Yeşil'den herkese merhabalar. Ben Duygu Yıldız. Ahval editörlerinden Ali Abaday ile birlikte yeni bir programda yeniden karşınızdayız. Merhaba Ali, nasılsın?
Teşekkürler Duygu, iyiyim. Sen nasılsın?
İyidir benden de. Yeni gelişmeler var ve bu gelişmeleri içeren yeni bir ekoloji bülteni hazırladık sizler için. Tabii bütün gelişmeleri alamıyoruz bu kısıtlı süre içerisinde ama en azından önceki programlarda da konuştuğumuz konuların fikri takibi olması açısından onları da kapsayan bir gündem oluşturduk Ali ile birlikte. Bugünkü programda ekoloji mücadelesi alanında hem sevindiren hem de ekoloji gündemine öne çıkardığımız haberler var. Dediğim gibi Kapadokya'da hatırlayacaksınız siyanürle altın aranması meselesi vardı. Nasıl sonuçlandı onu aktararak başlayalım. Biraz da içimiz açılsın diyeceğim ama yani aslında çok da nereden baktığımıza bağlı olarak değişecek. Altın madencisi şirket hatırlayacaksınız bu sicili kötü Kantere Gold vardı, bir Kanadalı bir şirket. Bu şirket Kapadokya'da altın arayacaktı. Kapadokya'dan çekiliyor haberiyle başlıyorum. Nevşehir'de, Nevşehir'e bağlı Avanos ilçesinde bu Ziyaret Tepesi denilen bir yerde altın aramaya karar vermişti Kantere Gold. Bölgedeki ağaçlandırma sahasındaki çamları da sökerek altın madeni sondajları yapmıştı. Yürü halkın da bayağı tepkilere neden olmuştu aslında. Bu sosyal medyada da tepkilere neden olmuştu. Bu binlerce yıllık bir bölge orası, Ziyaret Tepesi denilen yer. Belha Manastırı var. Kapadokya'ya özgü jeolojik yapıların olduğu bir yer. Bir alanda yer alıyor burası. Ve aynı zamanda Avanos ve çevre yerleşimlerinin de içme sularının da içinde bulunduğu bir konumdaydı. Ve Kantere Gold rezerv yetersiz gerekçesiyle bölgeden çekilme kararı aldı. Açıklamayı da Avanos Belediye Başkanlığı yaptı. Kantere Gold'un arama faaliyetlerini, altın arama faaliyetlerini durdurdu ve şirketin çekilme kararı aldığını böylece biz bu açıklamayla öğrenmiş olduk. Ne diyelim Ali, iyi ki rezerv yokmuş dedirtme noktasına getiren bir açıklama oldu bu. Rezerv olsa başka bir şey konuşuyor olacaktık anlaşılan. Çamları da söküp gidiyor üstelik. Ne diyorsun bu konuya ilişkin?
Ya burada ben ilginç bir duyum da aldım. Yani Kapadokya'dan iki kişi bugün öğrendiğim şöyle bir şey anlattılar bana. Tapu üstündeki arsaların yeri kaydırılmış bu altın şeyi satmak için, yani şirketin altın araması yapabilmesi için çevrede arsası olan kişilerden işte bölgede tapu üzerinde arsalar kaydırılmış.
Atıyorum, bu kaz dağlarındaki muhabbet değil miydi? Kapadokya'da mıydı bu?
Kapadokya'da.
Öyle mi? Okey.
87. parsel sen 88. 88 sen 89. Böyle parseller kaydırılmış. Çünkü satmak istememişler ve böyle bir olay olmuş. Yani evet, rezerv yetersizliği nedeniyle çekilmeleri güzel bir haber. Ama bir taraftan da şunu çok net gördük. Yani bu ne kadar doğru bir iddia bilmiyorum. Bana doğru da olma ihtimali yüksek geliyor. Hani altın madeni için ya da maden için doğanın tahribatına tamamen onay veren bir yapı, bir hükümet var. Ve aynı zamanda bu olsun diye kanunları da ona göre esnetebiliyor. Yapabileceği elindeki her şeyi yapıyor. Yani şimdi tapudaki arazisini, yerlerini kaydırıyor, alan açıyor. İşte şirket gelsin, altın arasın siyanürle. Yani Kapadokya özelinde çok mutlu olacağımız bir sonuç. Ama olaylardan gördüğümüz, hani siyanürle altın aranması için her türlü yolun açıldığı, bu yabancı şirketlere, Türk şirketlerine de tabii böyle her türlü kolaylığın sağlandığı ve bölge halkının, bölgede yaşayanların isteklerinin hiçbir şekilde önemli görülmediği, yani onların yaşam hakkına, onların sağlığına hiçbir şekilde önem verilmediği, önemli olan para kazanmak için eldeki bütün gücü kullanıldığı.
Olabilir aslında bu iddiaların benzerini de, yani iddia olarak değil de mesela benim ailemin Kaz Dağları'na çok yakın bir yerde bir arazisi vardı bundan işte birkaç yıl önce. Ve orada bir termik santral kurulması kararı çıkmıştı. Hatırlar mısın o zamanları bilmiyorum. Bayağı o da bir tepkilere neden olmuştu. Çünkü Kaz Dağları'nda başka
evet,
bir mücadele daha var.
Evet.
Orada termik santral kurulacağı için şöyle bir şey. Ben bizzat hani köylülerle, onlar da böyle bizimkiler de böyle tatillerde hafta sonları falan kaçtıkları bir yer olarak orayı kullanıyorlardı. Ve gerçekten çok böyle havası falan temiz bir bölge. Orada özellikle ekolojik çiftlikler de çok yaygın. Böyle İstanbul'dan vesaire kaçıp orada bir arazi almış, ekolojik tarım yapan vesaire böyle çiftlikler, böyle küçük komünlerin olduğu da bir bölge orası aslında. Ve termik santral oranın bütün şeyini değiştirecekti, yapısını. O zaman şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Mesela diyelim ki o zaman şöyle bir kanun vardı. İnsanların topraklarını ve tarım alanlarını satıp büyük şehirlere yerleşmesini engellemek için satışlarda bir kısıtlama getirmişlerdi. Atıyorum senin mesela 10 dönüm arazin varsa işte bunun ancak 3 dönümünü satabiliyorsun, 7 dönümü elinde kalmak zorunda falan gibi. Tam da bu termik santralin kurulduğu zaman mesela bu kanunda bir değişiklik yapıldı ya da bir esneme oldu. Tam yani orasında tam vakıf değilim, hukukçu olmadığım için. Ve bir anda böyle insanlar patır patır ellerindeki şeyleri satabilmeye başladı. Ve biz böyle satmayan böyle nadir oradaki arazi sahiplerinden bir tanesiydik. Ve sonra mesela biz atıyorum zamanında böyle 10 bin liraya falan aldıysak bize böyle bir sene sonra falan işte 200 bin liralara falan çıkan teklifler yapıldı. Sonra bizimle beraber oradaki böyle ekoloji çiftlikleri de itiraz edince bu meseleye bu projeden vazgeçtiler ve başka bir yani aynı sahada başka bir yere kaydırdılar projeyi ve böylece bizim bütün arazilerimiz bir anda çok değersizleşmiş oldu. Çünkü yani hem sizin arazinizin bir alıcılığı olmuyor hem de işte birkaç yan parselde mesela termik santral kurulduğunda sizin ne temiz havanız ne temiz suyunuz hiçbir şeyiniz kalmıyor. Böyle bir tecrübemiz de vardı aslında sahadan. Aslında bu senin aldığın duyumdan da hiç şaşırmadım diyebilirim. Çünkü devlet imkanlarının ve hukukun özellikle Türkiye'de şirketler lehine böyle kararlara imza attığını, böyle tırnak içinde hukuksuzluklara zemin hazırladığına birçok kez şahit olduk açıkçası.
Yani ben buradan o zaman Kaz Dağları haberine geçmek istiyorum. Kaz Dağları kardeşliği sosyal hesabından bir harita paylaştı. Ve son olarak Halil Ağa Bakır Madeni projesi ile yörede 19 bin futbol sahası büyüklüğünde bir maden alanı oluşacağını, yani 19 bin tane futbol sahası büyüklüğünde alan oluşacağını belirtti. Ve şimdi burada Koza Altın, Alamos Gold Kirazlı, işte Cengiz Holding, bunların şeyleri var, bir sürü madenleri var ve bu madenlerin arasında da kimi noktalarda 600 metreye kadar bir yakınlık var. Hani böyle yan yana madenler filan ve mahvediyorlar Kaz Dağları'nı. Yani son verilen izinlerle 19 bin futbol sahası büyüklüğü ne demek? Tabii yüz binlerce ağaç kesilecek, ekosistemi mahvedecekler. Yani Kaz Dağları'nı el birliğiyle yok etmek için her şeyi yapıyor gibiler.
Ya evet, ben de aynı tweet'i gördüm ve haberi okudum. İşte ihale, arama ve işletme safhalarını 1634 ruhsata bölmüşler böylesinin. İşte yaklaşık işte 1300 milyon işte 1 milyon 300 bin hektarlık bir alan var orada ve burada böyle 1634 tane ruhsata bölünmüş durumda. Yani gerçekten parsel parsel bölüşmüşler. Cengiz, Alamos, Gold, Koza Altın ve Gümüş Madeni aralarında. Ya
orada da şöyle bir şey var, işte bu kadar şey olmasının nedeni, bu binlerce ruhsatın olmasının nedeni ÇED raporundan kaçabilmek için sınırda alıyorlar. Sınırda ala ala böyle binlerce etapı oluyor, şey oluyor. ÇED raporundan rahatça kaçıyorlar. Yani ruhsatın fazla olmasının esas sebebi, bunu artık insanlar biliyordur, chatten kaçabilmek. Yani böyle bir imkan var. Bu şirketlerin hepsi bunu kullanıyor ve bunun önüne geçmek için de tabii ki hükümette hiçbir hamle, hiçbir şey yok. Onların da normal görüyor. Hatta yakında ÇED izni istenmeyen parsel büyüklüğünü, alan büyüklüğünü arttırdılarsa da ben şahsen hiç şaşırmam.
Evet, evet mümkün. Yine Çanakkale'den yani buna yapacağım bir ek yoksa hazır oraya kadar gitmişken aklıma gelen bir haberi daha aktarayım dinleyicilerimize. Yani tabii mücadele de devam ediyor bu yani bir yandan da kazaları savunması yani vazgeçmiş değil bu işlerin takibini yapıyor ama yani şirketler karşımızda çok örgütlü ve çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Ama yine de böyle mücadelenin karşılığını aldığımız güzel haberler de geliyor. Mesela iki tane JES için şey kararı çıktı. ÇED gerekli değildir kararının iptali çıktı. Bu mesela neredeydi? İşte Jeotermal Enerji Santrali Ayvacık'ta, Ayvacık Büyükus'un ve Gülpınar köyleri yakınlarında işletilmek istenen iki tane Jeotermal Enerji Santrali. Bunlarla ilgili verilen ÇED gerekli değildir kararlarının iptali çıktı. Ve bu da tabii oradaki bölge halkı için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Çünkü uzun zamandır davayla uğraşıyorlardı. Dava dilekçeleri, işte iptali, tekrar yeniden başvurma, bunun takibi vesaire. Tabii bir de psikolojik baskısı var bu sürecin. Yani siz işte birkaç gönüllü, işte avukat, çevreci vesaire, yürü halkı koskoca şirketlere kafa tutuyorsunuz. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Ve bu kararı valilik vermişti. ÇED, yani Çanakkale Valiliği vermişti. ÇED gerekli değildir. Doğrudan JES yapabilirsiniz orada diye. Ve bu 110'un üzerinde yurttaş ve kurum tarafından açılan dava sonucunda iptal edildi.
Bunun ya mesela... Umarım üst mahkemelerden de aynı karar çıkar. Çünkü yani bunun herhangi bir üst mahkemeden reddinin gelebileceğine dair de bende bir hani endişe var. Çünkü hı hı. Bunu gördük. Maalesef evet. Bunları görüyoruz.
Evet, bunu gördük. Jeotermal enerji santrallerinin, ya daha doğrusu aslına bakarsanız yani fazla enerji üretmekle, üretme çabasıyla doğayı katleden, çevreye, ekolojiye zarar veren bütün projelere ben aynı çerçeveden bakıyorum. Çünkü bizim bu kadar enerjiye ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum ben. Ama şimdilik yani nelerden en azından kurtulmuş oldu bu yöre halkı. Bu jeotermal enerji santraliyle şöyle bir şey olacak. Yerin 2000 metre altından çıkarılan böyle sıcak bir akışkanın buharı içerisinde bulunan kükürt, işte kükürt dioksit, metan gibi gazlar çıkacaktı ve havaya salınmak durumunda olacaktı tabii bunlar. İşte kalp krizi, felç, kanser, psikolojik rahatsızlıklar vesaire gibi böyle etkilerinin de bilimsel olarak kanıtlandığı tam da mesela bu anlattığım mesele iddianamede de olduğu için söylüyorum. Pardon, dava dilekçesinde de olduğu için söylüyorum. Mesela bunlar yani insanlara, insan sağlığına ve doğaya doğrudan zararları olan böyle bir iki tane projenin önüne geçirilmiş olması bence güzel bir gelişme oldu. Senin de dediğin gibi umarım başka kanallardan bu projeleri geçirmeye çalışmazlar diyerek devam edelim. Var mı senin listende başka bir haber yoksa?
Var ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulu'yla ben röportaj yaptım. Ahval'de hem podcast olarak hem video olarak dinleyicilerimiz bulabilirler. Kendisinin şöyle bir sözü vardı. Koronavirüs üzerinden pandemiler çağı başladı. Çünkü biz insanlar dünyanın ekolojik sistemiyle, dünyanın doğal yapısıyla öyle bir oynadık ki doğanın da kendini koruyacak bir şekilde geri dönüşü oluyor. Ne oluyor dedi. İşte bu şimdi SARS'tan ya da işte COVID şeyinden üreyen yeni bir koronavirüsten ve pandemiden hı hı. bahsediyoruz dedi. Bu ama daha başlangıç, bu bir uyarı. Daha ciddi hastalıkların bu ekolojik değişimler nedeniyle yeni doğal yollara, yeni doğal yaşamlara uyması ve bunların salgınının başlamasını biz göreceğiz dedi. İşte HIV'le ilgili göreceğiz dedi. Daha tehlikeli hastalıklarla göreceğiz. Çünkü mesela kimi virüsler sadece belli bir alanda yaşıyor ama o alan tahrip edildiğinde, yok edildiğinde o virüs yeni alanına ya da yeni bir şekilde hayatta devam edebilmek için mutasyona uğruyor. Bu sefer hayvana geçiyor. Sonra hayvandan hayvana, hayvandan insana bu şekilde bir geçişkenlik başlıyor ve eskiden hiçbir şekilde insana bulaşmayan ya da işte hayvana bulaşmayan kimi virüsler yok olan yapıyla birlikte hayatta kalabilmek için mutasyona uğrayıp böyle bugüne kadar bilmediğimiz veya hani daha önce görmediğimiz salgınlara, hastalıklara sebep oluyor gibi bir açıklaması vardı. Yani burada esasında biz Türkiye üzerinden yapıyoruz ama tüm dünyada, çünkü Çin'de de mesela koronavirüs başladığında şunu söylüyorlardı. Biz uzun süredir yarasaların göçlerini, gün ışığında göçlerine şahit oluyorduk. Çünkü onların kaldığı bölgelerde sürekli bir alan tahribatı vardı ya da beslendikleri yerde işte atıyorum hormonlu veya kimyasal maddeli bir tarıma bir dönüşüm vardı. Yani doğal beslenmelerini sağlamıyordu. Bunlar dönüşe şu an yaşadığımız koronavirüs salgını başladı. Ve bunun farklı salgınlarla artık hayatın böyle devam edebileceğini söyledi Sayın Bulut. Ve ben bu görüşe oldukça katılıyorum.
Evet, aslında ben de katılıyorum. Yani böyle bir hani komplo teorisini böyle öne sürülmüş bir komplo teorisi gibi algılamıyorum ben bunu. Bence bizim gerçekliğimize çok uyuyor. Özellikle yani geçmiş insan tarihinin geçmiş deneyimlerine de bakınca yani aslında 19. yüzyıla kadar bir sürü önemli salgınlar yaşadık. Yani belki daha seyrek periyotlarla ama çok can alan, çok insanı kaybettiğimiz. Ama yani 1970'lerden bu yana da yaklaşık 40 tane yeni bulaşıcı hastalık keşfedildi. İşte HIV var, SARS var, MERS var, Ebola var, işte kuş gribi hatırlarsın, domuz gribi, işte Zika vesaire gibi hem de virüs tabanlı hastalıklar. Geçmişten çok daha sık ve çok daha uzak mesafelere seyahat edebilen, daha yoğun nüfuslu bölgelerde yaşayan ve vahşi hayvanlarla daha yakın temasa giren insanlar, işte vahşi hayvan ticaretinin de işte global bir forma bürünmesinden sonra özellikle daha yaygınlaşan yeni bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması bence de küresel salgınların artmasını ve bu salgınlara neden olma potansiyelini taşıyor. Ben de katılıyorum buna. Ek olarak buna şey söylemek istiyorum. Yani iklim değişikliğiyle ilgili işte sıcaklık artışları ya da sıcaklık değişimleri, ani sıcaklık değişimleri küresel ekosistemleri ve işte gıda üretim zincirini değiştiriyor, bozuyor. İşte ya da aşırı bir önceki programda da konuşmuştuk hani hava olaylarının işte ya da doğal olaylar dediğimiz şeylerin insan eliyle yapay bir şekilde hızlandırılması ve tetiklenmesi meselesi. Aşırı hava olayları gibi işte sık karşılaştığımız seller gibi ya da ani kuraklıklar gibi vesaire ya da orman yangınları. Bunlara mesela neden oluyor? İklim değişikliğinin işte burada önemli bir payı olduğunu düşünüyorum ben. İşte deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı toplulukları tehdit altına tehdit altında yaşamaya başlıyor ve bulaşıcı hastalıkların yayılması için de tabii ki bütün bu konuştuğumuz şeyler uygun koşullar yaratıyor. Yani aslında koronavirüs pandemisi en azından bizim içinde yaşadığımız dönem için, yani bu pandemiyi tecrübe edenler için bir sürü şey söyledi bize. İşte doğayı kirletmekten tutun da ne bileyim hani işte uçak seyahati azaldı, sınırlar kapatıldığında vesaire atmosferdeki karbon salınımı azaldı mesela. Ya da işte denizlerde yeniden şeydi, hatta Venedik kanalında hatırlarsın. Yunusları falan görmeye başladık yani. Bir sürü şey söyledi bir yandan. Yani hayatımızı bu kadar felç eden bir şey yaşamamıştık daha önce. En azından ben yani 32 yaşındayım ve hiç böyle bir şeyle karşılaşmamışım açıkçası. O yüzden aslında bize bir sürü söylediği şey var. Ama bu pandemi bittiğinde ve aşı bulunduğunda işte sanki hiç olmamışçasına aynı pervasızlıkla yaşamaya devam edecek miyiz? Mesela
edemeyeceğiz bence çünkü başka şeylerde çıkacak ki bu pandemi bitecek gibi değil. Çünkü hani grip aşısı gibi, grip gibi bu öldürücü olmasa da bir şekilde devam edecek ama ben başka pandemilerin senin demin söylediğin gibi hani daha sık virüsler görülürken daha sık pandemiler hani bu işte daha tehlikeli, daha sık pandemilerin işte domuz gribinin daha şiddetli versiyonunun, kuş gribinin daha şiddetli versiyonunun karşımıza çıkacağını ve bu 21. yüzyıldaki hızlı ulaşımın işte yani dünyanın bir yerinden bir yerine hızlıca gitmenin işte ülkeler arası hızlıca geçişin sekteye uğrayacağını, bundan sonra sürekli bir maskeyle veya bu koruma tedbirleriyle gezeceğimizi düşünüyorum. Dilerim yanılırım.
Umarım öyle olmaz. Yani bir yandan da şöyle diyesim var Ali ya. Yani eğer iklim krizinde hani o hep geri dönülmez noktaya doğru sürükleniyoruz diyoruz ya. Eğer o noktaya sürüklenmemiz eğer bu şekilde duracaksa da bilmiyorum belki de durmalı. Yani insanın doğaya müdahalesi, kapitalizmin doğaya müdahalesi inanılmaz boyutlara varmış durumda ve bugüne kadar başka hiçbir şeye durduramadı bu gidişatı. Bilemiyorum. Yani bir yandan doğanın...
Seni şu an Matrix filmiyle Godzilla filmindeki çevreciler gibi. Matrix'te dünyadaki en büyük bir insandır. Godzilla'da da işte bunlar bizim ateşimiz, insanlar,
Diorama
doğaya
söylemişti.
Şey.
Söylemişti. Dünya şey, insan dünyanın kanseridir. Oraya doğru primitif anarşizme doğru gitmiyorum. Merak etmeyin sevgili dinleyiciler. Ama yani bu pandemiler ve pandemilerin devam edecek olması ve iklim krizi vesaire bunun derinleşmesi düşününce ben açıkçası kabahati yani biraz yani çubuğu insandan ve kapitalizmden yana dükmekten taraftayım yani açıkçası.
Bu tamamen para kazanmak isteyen insan ve şirketlerin yani ortaya çıkardığı suç. Yani Çin'de çıktı, Çin'in suçu filan deniyor da sadece Çin'in değil yani yok, bütün para kazanmak isteyen doğayı yok eden grupların. Ben bu kadar şeyden sonra bir tane daha güzel haber vermek istiyorum.
Evet, lütfen.
İstanbullu dinleyicilerimiz için barajlardaki doluluk oranı daha önce yaptığımız yayında tehlikeli boyuttayken yoğun yağışlar, kar yağışları nedeniyle İSKİ'nin son açıklaması %44.99'a yükseldi barajlardaki doluluk oranı. Şubat'ta %41'di. Şu an %45'e yaklaştı. Bu da en azından salgın döneminde yazın İstanbulluların susuz kalmayacağına dair güzel bir haber. Fakat şöyle de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ben işte Finlandiya'da yaşıyorum. Diğer kuzey ülkelerinde de arkadaşlar var. Son 2 yıla göre bu kış bizde çok çok soğuk geçti ve hala...
Aynı
yani...
şey Almanya'da var biliyor musun? Berlin'de. Bu kış yani inanılmaz soğuk geçiyor.
İşte ben de onu demek istiyorum. 2 şey var. Birincisi bu kış çok soğuk geçti. Bundan sonra kışlar böyle soğuk geçerse evet barajlar dolar. Ama geçmiş 2 yıldaki gibi tekrardan bir ısınma dalgası gelirse ondan sonra şey barajlardaki durum çok daha feci bir noktaya gelebilir. Çünkü bu baraj işinin İstanbul'da çözülmesi lazım. Şimdi büyük ihtimal ertelenecek. İşte yağmurlar geldi, biz doldurduk, böyle olacağını biliyorduk gibi başka sorunlara yönelecek. İkincisi, küresel ısınma dediğimiz olayın esasında dünyayı soğumaya götüreceği gibi de bir nokta var. Çünkü buzullar eridikçe dünyanın ılıman olmasını sağlayan Nord Stream akıntısı soğuyor. O bölge soğuduğu için özellikle dünya bizim yaşadığımız işte coğrafyadan başlayarak dünyayı soğuk hava kaplıyor. Yani kaplayacak diye bir şey vardı. Yani küresel ısınma evet şu an ısınıyor, buzullar eriyor ama bunun sonrasında da çok büyük bir soğumaya dönecek bu iş uyarısı yapılırdı. Sanki biraz da o başladı gibi geliyor bana. Çünkü yani böyle bir soğuk uzun süredir mesela Finlandiya'da görülmemiş. Bizim kanoyla 5 saatte gezebildiğimiz göller falan doldu ve insanlar üzerlerinde şu an kayak yapıyorlar.
Hı hı. Aynı şey Berlin'de de var. Ama yani bence yazı görmeden konuşmayalım derim ya Ali. Yani kışın çok soğuk, yazın da çok kurak ve sıcak geçebilir. Tam da
Bakalım
iklim
görelim ama
değişikliği dediğimiz şey yani bu
tam
dengesizliğe
iklim
doğru gidiyor.
ama yani bu soğuklar da bundan sonra artarsa şaşırmam.
Gerçekten şu an Berlin'de de günlerdir kar yağıyor ve inanılmaz soğuk. Geçen sene falan yani böyle bir yağıp hemen geçmişti. Bir şey hissettik biz de açıkçası Almanya'da.
Bununla ilgili de ilginç bir film vardır. Roland Emmerich'in The Day After Tomorrow diye. Orada da şeyi anlatırdı. Hani bu hakikaten küresel ısınmanın sonradan buzul devrine nasıl döneceğini. O çok hızlı bir günlük bir şekilde böyle bir anda oluyor gibi şey yapardı ama hani orada anlatılan hikayenin daha uzun versiyonu gibi bakmak da mümkün. Merak edenlere bu filmi de tavsiye ederim. Çok iyi bir film değilse de ana konu olarak hani benim söylemek istediğimi aktaran bir film.
Bir yandan kültür sanat şeyi de veriyoruz doneleri programda. Peki sen bu şeyi takip edebildin mi hiç? Yani bugün bültene dair bakarken şeyi gördüm. İklim davası var Fransa'da. Fransa devletinin suçlu bulunduğu bir tane. Önüme çıkmışken onunla ilgili de bir aktarımda bulunayım isterim. Fransa'da işte iklim eyleminin hızlandırılması emredilen işte bir ülke olarak aslında şu anda tarihe geçmiş oldu. Çünkü bir mahkeme kararı 2018'de başlatılan tarihi iklim davası hükümetin yeterli eylemde bulunmadığı kararını verdi. Yani STK'lar tarafından başlatılmış bu iklim davası 2018'de ve Paris İdare Mahkemesi de Fransa'nın iklim kriziyle mücadele etmek için yeterli iklim eyleminde bulunmadığını tespit ediyor ve Fransa'yı suçlu buluyor. A ve emisyon azaltımlarının artması için ek önlemler alma talimatı veriyor. İşte bu karar daha önce işte Hollanda'da da yanlış hatırlamıyorsam 2019'da falandı. İşte benzer bir karar alınmıştı. Ve İrlanda'da da aynı şekilde ulusal iklim davası diye bir karar yani benzer bir karar alınmıştı. Ve Fransa, Hollanda ve İrlanda'nın ardından vatandaşları iklim krizinden korumada başarısız olan 3. AB üye devleti olarak kayıtlara geçmiş oldu. Tabii yani bunun yaptırımlar açısından önemi ne olacak? Nasıl bir ilerleme yani sağlayacak ya da nasıl bir ilerleme kaydetmesine neden olacak ülkelerin bilemiyoruz tabii ki. Hollanda'daki karar da İrlanda'daki
Ben
karar da
şöyle
çok daha yeni.
söyleyebilirim. Finlandiya'da mesela işte o karbon monoksit salımı emisyon harcı falan daha hem erken tarihte daha yüksek oranda olması için mesela çalışmalar yapılıyor. Yani böyle şeyler olacaklar işte karbon salımı için işte öne koyulan hedef daha kısa sürede daha uzun noktaya gidecek gibi. Yani daha yüksek şeylere gidecek gibi. O yüzden hani ben bunun iyi bir dönüşü olacağını düşünüyorum.
Evet, en azından dünyanın bazı yerlerinde yargının ekoloji hareketinin yanında saf tuttuğunu, taraf tuttuğunu görmek de güzel bir şey. Ayrıca yani şirketlerin de hani daha ne diyeyim daha kısıtlanmış bir şekilde, daha denetlenir bir şekilde faaliyetlerini hükümetlerin izleyebileceği bir politikaya neden olabilir bu, senin de söylediğin gibi. İzleyip göreceğiz. Darısı Türkiye'nin başına diyelim yani ne diyelim.
Umarım. Ama Türkiye'de böyle bir karar çıksa darbe filan diye mahkemeyi yerle yeksan
Evet
ederler.
öyle. Senin peki bülteninde başka aktaracağın haber var mı?
Ben de bu kadardı. Daha fazla şu an haber yok.
Peki bir de balinalarla ilgili bir haber var. Onu da aktaralım ve bültenimizin son haberi olsun. Programı daha sık periyotlarla yapmak istiyoruz biz de ama vakit olmuyor maalesef. Yani daha böyle gündemde sıcakken bazı konuları sizlere aktarmak istiyoruz elbette ki bundan şikayeti olan dinleyicilerimiz için söylemiş olayım. Evet, balinalarla ilgili mesele de şu. Pasifik ve Atlantik okyanuslarında işte bu gri ve kambur balinaların sayısında bir düşüş izlenmiş. Bu da işte artan okyanus sıcaklıklarından kaynaklı olduğu ve işte ya da gıda kıtlığına kadar, çünkü sıcaklık artınca okyanus habitatında değişim oluyor ve bazı canlıların işte artık o habitatta yaşayamadıkları için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar ve besin zincirinde bir bozulma oluyor tabii ki. Bu da gri ve kambur balinaların sayısında düşüşe neden olmuş. Ben yani böyle balinaları çok severim. Zaten kambur balinalara böyle bir gerçekten hayranlığım var. Çok güzel yaratıklar olduğunu düşünüyorum. Bütün deniz yaratıklarıyla beraber. Ama işte o okyanusların ısınması meselesinde en işte ilk halkada etkilenen canlılardan bir tanesi onlar. Yeterli yiyeceğe ulaşamıyorlar çünkü ve yolculuklarını tamamlayamıyorlar. İşte kendi habitatlarına dönerken ava çıkıyorlar ve kendi habitatlarına dönemeden yolda hayatlarını kaybediyorlar ve kıyıya vuruyorlar. O görüntüleri görmüşsündür sen de Ali. Bayağı Danimarka'da falan da
maalesef, maalesef vardı. Gördüm.
Gerçekten çok üzücü. 378 balinanın ölümü gerçekleşmiş mesela geçen yıl. Ve doğum oranları da önemli ölçüde azalmış. Bir şey izlemiştim ya. Daha önceki podcastlerde de söylemiştim galiba ama Netflix'te bir belgesel izlemiştim. İşte David Attenborough'un Dünyada Bir Yaşam mıydı adı? Tam şimdi hatırlayamıyorum Netflix'te. Böyle ilk belgeselciliğe işte ve işte çevreciliğe başladığı yıllarda çektiği görüntüler falan var böyle okyanuslardan vesaire. Ve şimdiyle kıyaslıyorsunuz. Ve işte adamın böyle 50-60 yıllık belgeselcilik hayatındaki görüntülerden yola çıkarak dünyanın ne kadar değiştiğini ve ne kadar tahribat gördüğünü gözlemleyebiliyorsun. Çok çarpıcı bir geçiş oluyor yani. Bir hayat süresi içerisinde kendi tanıklığı üzerinden anlatmış bunu ama yani düşünsenize, yaşlı bir insansınız ve gençliğinizde, çocukluğunuzda işte kıyıya gelen balinaları görürken şimdi artık yani plastiklerin yüzünü görmek oldukça üzücü bir şeydir diye düşünüyorum herhalde. Evet.
Yani evet. Geçmişi düşünüp neler üzücü gelmiyor ki.
Benim de bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Sevgili dinleyenler, Ali teşekkür ederim değerli katkıların için.
Ben teşekkür ederim.
Bu haftalık bu kadar diyelim. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle Mavi Yeşil'de kent, çevre ve ekoloji mücadelelerinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.